Ayrım 43.
Fakat sadece emeğin geçimlik tüketim mallarında değil, diğer herhangi bir alanda veriminin artması da o alandaki tek bir kapitalist için nispi artı değeri büyütür. Çünkü aynı emek gücüyle daha fazla birim mal elde edebilir, malın mübadele değerini azaltır. Eğer diğer kapitalistler emek verimini aynı ölçüde yükseltmemişse, toplumsal bakımdan gerekli emek miktarı azalmayacak, dolayısıyla emek verimini yükselten kapitalist için artı değer büyüyecektir. Ne var ki rekabet sonucu bütün kapitalistler emek verimini arttırırsa, toplumsal bakımdan gerekli emek zaman azalacağı için üretilen metanın mübadele değeri azalır, nispi artı değer arttırılamaz. Nispi artı değer kavramı Marksist sistemde çok önemlidir. Nedeni emek verimiyle doğru orantılı olması dolayısıyla tek tek kapitalistlerin artı değeri arttırmak için emek verimini yükseltmek istemelerinin kaynağını göstermesidir. Üretim tekniği değişmelerini uygulamaları için gereken dürtüleri ortaya koymasıdır. Ne var ki kapitalistler arasındaki rekabet dolayısıyla yeni üretim tekniği tümünce uygulandığında nispi artı değer farkları ortadan kalkar. Her kapitalist kendi artı değerini yükseltebilmek için üretim tekniği değişmesini uygulamak baskısı altındadır. Nedeni rekabettir. Emeğe ödenen ücretler gerçekte emek gücünün mübadele değerine bağlıdır. Fakat ücret sözleşmesi emekçi ile kapitalist arasındaki gerçek ilişkiyi gizlediği için ücret görünüşte emek gücünün değil de emeğin değerini temsil ediyor kanısını uyandırır. Burada akla gelebilecek bir soru, kapital birikimi artarken ve ekonomi büyürken hangi etkenin işçi ücretlerini emek gücünün mübadele değeri düzeyinde tutma sonucunu yarattığıdır. Bu etken yedek sanayi ordusu diye nitelenebilen sürekli işsizler ordusudur. Bir işsizler deposunun varlığı ücretlerin emek gücünün mübadele değeri üstüne yükselmesini önler. İleride görüleceği gibi yedek sanayi ordusu yani sürekli işsizlik ortadan kalkarsa iddiaya göre kapitalizm çok istikrarsız olacak, yaşayamayacaktır. Buna karşılık işçiler arasındaki birleşmeler, sendikalar, arz ve talep kanununun uyumlu işleyişini bozabilir ve emek gücünün mübadele değerinin üstünde ücret oluşması olanağını yaratabilir. Böylece serbest rekabet kapitalizminde, Marksizm'de işçi ve kapitalist sınıf arasındaki gelir bölüşümünün sert kanunları olduğu anlaşılır. Emek gücü uzun dönemde mübadele değerini, kapitalist de onun yarattığı kullanma değeri ile mübadele değeri arasındaki fark olan artı değeri alır. B. Teorinin anlamı. Marx artı değer teorisiyle serbest rekabetçi kapitalizmde mübadele kanunlarının sömürmeye nasıl yol açtığını ortaya koymak ister. Buna göre kapitalizm önce köylüyü ve zanaatkarı üretim araçları mülkiyetinden yoksun bırakır ve emeğinden gayrı satacak hiçbir şeyi olmaz hale getirir, sonra da sömürür. Çünkü emekçi ürettiği değeri değil fakat mal olduğu değeri elde eder. Birinci lehine fark olduğu sürece de bu artı değer olarak kapitaliste kalır. Diğer bir deyişle emek topluma mal olduğundan çok daha büyük ürün yaratmakta, aradaki fark diğer bir sınıfın gelirini oluşturmaktadır. Bugünkü deyimle emeğin milli gelirdeki payı geçimlik tüketimi düzeyindeki ücrete göre belirlenir. Sömürme kapitalizmde değer kanunlarının işleyişinden doğar. Kapitalistin hırsızlığı değil, emeğin kendi mübadele değerine eşit ücret alıyor olması sömürmeyi doğurur. Dolayısıyla sistem kendi değer kanunları çerçevesinde adaletsiz, tutarsız veya haksız değildir. Bundan ötürüdür ki reform imkansızdır. Sistemin değer kanunları bunu gerektirir. Sınıf mücadelesinin kaynağı da bu değer kanunlarıdır. Marx, değeri emeğin ürünü olarak tanımladığı için kapital ve toprağı değer yaratmıyor saymaktadır. Sadece emek verimlidir. Fakat verimli topraklar ve kapital emeğin verimliliğini büyük ölçüde yükseltir. Marx'ın burada kastettiği üretim araçlarında özel mülkiyetin kendi içinde verimli bir olgu olmadığıdır. Aksine tekele dönen özel mülkiyet kurumunun istediğimiz nitelik ve nicelikte kapitale sahip olmayı önlediği gibi de yorumlanabilir. Bu yorumla Marx'ın söyledikleri çağdaş duruma uygulanabilir. Marx'ın kapitali verimli kabul etmemesi, klasik iktisadın kapitalle kapitalin mülkiyeti arasında bir ayırma yapmaksızın kapitali verimli saymasına, kapitalistlerin mülkiyete dayanarak elde ettikleri geliri haklı göstermelerine bir tepki sayılabilir. Çünkü kendi ideolojisi bunu gerektirir. Diğer yandan Marx'la fizyokratların ve klasik okulun milli gelirin üretim girdileri arasındaki bölünüşü karşısındaki tutumları da ideoloji farklarından doğan ilginç bir karşıtlık gösterir. Marx artı değeri sistemin mübadele kanunları yoluyla emekten sağlayabildiği bir fazla olarak görür. Oysa diğerleri emeğin ücretini milli gelir içinde bir gider kalemi, emeği de tüketimiyle safi hasılayı azaltan bir üretim girdisi saymıştır. Günümüzün milli gelir hesaplarında ise artı değere giren girdi gelirleriyle birlikte ücret de toplumun yarattığı hasılanın bölümlerini oluşturur. Marx'ın fizyokratların ve klasik okulun tezine karşı önerdiği karşıt tez, günümüzün milli gelir hesaplarında senteze varmıştır. 3. Kâr veya kapitalist rekabet teorisi. Bu teoriyle ilgili olarak iki konu üstünde duracağız. A. Malların piyasa fiyatlarıyla mübadele değerleri arasındaki fark. B. Toplumdaki tüm kapitalin yarattığı artı değerle her kapitalistin elde ettiği kâr arasındaki ilişki. A. Teorinin açıklanması. 1. Kâr haddi ile artı değer haddi arasındaki ilişki. Her ne kadar Marx'a göre artı değer yaratan sadece değişken kapital ise de, kapitalin emeği kullanabilmesi aynı zamanda sabit kapitali gerektirir. Dolayısıyla kapitalist açısından hem değişken hem sabit kapital artı değer yaratabilmek için gerekli gözükür. Kendisini S bölü V değil fakat S bölü C artı V yani sömürme haddi değil kar haddi ilgilendirir. Sömürme haddi kapitalin organik birleşimi ve kar haddi arasındaki ilişki şu özdeşlik içinde açıklanır. P kar haddini gösterirse P eşittir S bölü C artı V eşittir S bölü V bölü 1 artı C bölü V. Yukarıdaki eşitlikten kar haddinin sömürme haddiyle doğru orantılı fakat kapitalin organik birleşimiyle ters orantılı olarak değiştiği anlaşılır. Yani C bölü V veri iken S bölü V ne kadar yükselirse kar haddi o kadar yükselecek veya S bölü V veri iken C bölü V ne kadar yükselirse kar haddi o kadar düşecek demektir. Değişik kapitalist girişimlerde diğer şartlar veriyken kar haddi kapitalin organik birleşimine göre farklı olmak gerekir. Ne var ki kapitalistler arasındaki rekabet kar haddi farklarının sürekli olmasına imkan bırakmaz. Organik birleşimi ne olursa olsun her birim kapital ortalama kar haddine eşit kar getirmek eğilimine rekabet yoluyla sevk edilir. Bu bilinçsiz kapitalist komünizmdir. Kâr haddinin eşitlenmesi kapitalin organik birleşimi ne olursa olsun aynı üretim dalında bulunan kapitalistlerin aynı ürünü aynı fiyata satacağını gösterir. Ne var ki kapitalin organik birleşimi farklı olduğuna göre bu malların hepsinin mübadele değeri eşit değil demektir. Kâr haddinin eşitlenmesi ve her kapitalist için fiyatın eşit olması böylece üretim fiyatı normal fiyatla değer arasında bir fark doğmasına yol açar. 2. Üretim fiyatı ve değer arasındaki ilişki. Marx, üretim fiyatıyla değeri birbirinden ayırdığı gibi klasik geleneğe uyarak bir de piyasa fiyatı ayırır. Değer bir malın içerdiği toplumsal bakımdan gerekli emek zamanla ölçülür. C artı V artı S olarak ifade edilir. Üretim fiyatı, üretim maliyeti artı ortalama kar haddine eşittir. C artı V artı P olarak yazılır. Nihayet her üretim dalında arz ve talep kanunlarının işleyişine bağlı olarak üretim fiyatı etrafında dalgalanan kısa dönem piyasa fiyatları vardır. Rekabet iki şekilde işler. A. Her üretim dalında rekabet piyasa fiyatlarını üretim fiyatlarına eşitlemek eğilimini yaratır. B. Bütün kapitalist üretim kesimleri arasında kar haddinin eşitlenmesi eğilimi yine rekabet yoluyla yaratılır. Fakat geçici olarak ortalama kar haddinin üzerinde aşırı kar, hem bir firmanın dahil olduğu üretim kesimindeki ortalama kar haddinin üzerinde kar haddi elde etmesi, hem de bir üretim kesiminin genel ortalama üzerinde kar haddi sağlaması anlamında bulunabilir. Rekabet bu aşırı karı gidermek eğilimindedir. Fakat herhangi bir nedenle rekabet engelleniyorsa aşırı kar sürekli olabilir. Kapitalist üretimde üretim fiyatıyla değerin eşitlenmesi ancak toplumsal ortalamaya eşit organik birleşimde kapital kullanan firmalar için söz konusu olabilir. Bunun dışında değer ve fiyat farklı fakat ilişkilidir. Kapitalizmde üretim fiyatı ve değer farklı olmakla beraber Marx sosyalist ekonomide bu ikisinin eşitleneceği kanısındadır. Ancak üretim toplumun bilinçli ve daha önceden tasarlanan kontrolünde olduğu zamandır ki toplumun belirli malların üretimine giren toplumsal emek zamanın miktarıyla toplumda bunlardan talep edilen miktar arasında dolaysız bir ilişki kurması mümkün olabilir. Malların değerlerine eşit fiyatta mübadelesi veya satışı dengelerinin nedeni ve tabii kanunudur. Kitap 10, sayfa 80-81. Kapitalizmde bu eşitliği önleyen bir diğer neden, toprak mülkiyetinin rekabeti engelleyerek artı değer haddinin ortalama kar haddine eşitlenmesini önlemesidir. Toprak mülkiyeti bütün üretim dallarında kapitalin serbestçe kullanılması imkanını ortadan kaldırır. Toprak sahibi artı değerin bir kısmını arz ve talebe, toprak sahibi ile kapitalist arasındaki tarihsel ve hukuki ilişkilere bağlı olarak ele geçirir. Bu koşulda rant kapitalistin elde ettiği artıktan ödenir. Fakat kapital birikimi başına kar her faaliyet dalında eşitlenme eğiliminde olduğu için ödenen rant ne kadar yüksekse bu topraklarda yetişen tarımsal ürünler için ödenen fiyatlar da o kadar yüksektir. Bu da daha az verimli topraklar işlenmeye açıldıkça veya verimli topraklar daha yoğun biçimde kullanıldıkça ilgili tarımsal ürünlerin nispi fiyatlarındaki yükselmeyle gerçekleşir. Kapitalizmde durum böyle olmakla beraber Marx'a göre sosyalist ekonomide artı değerden elde edilen bütün gelirler ortadan kalkınca fiyatlar ücret artı amortisman ve ham maddelerin değeriyle belirlenecektir. C artı V olacaktır. Fiyatlar değere orantılı olacaktır. Kısacası kapitalist ekonomide artı değerin varlığı fiyatın değeri yansıtmasını önlediği halde sosyalist ekonomide üretim araçlarında özel mülkiyet ve artı değer ortadan kalktığında fiyatlar değeri yansıtacaktır. 3. Kapitalin organik birleşimi ve kar haddi. Eğer sadece değişken kapital artı değer yaratıyorsa, her kapitalistin kapitalin organik birleşimini mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalışacağı ileri sürülebilir. Oysa gerçekte her kapitalist kapitalin organik birleşimi yükseldikçe kar haddinin düşmediğini bilir. Zaman içinde de kapitalin organik birleşimi Marx'a göre sürekli olarak yükselmektedir. Bu olgu her kapitalistin toplam artı değerdeki payını çoğaltmak istemesiyle açıklanabilir. Yukarıda rekabetin yarattığı dürtüyle Marx'a göre nasıl her kapitalistin üretim tekniğinde değişmeyi ilk uygulayan, emeğin verimliliğini ilk yükselten kişi olmaya, böylece nispi artı değerini arttırmaya çalıştığını gördük. Emek verimliliği artışı genellikle sabit kapital kullanımının artmasını gerektirir. Yani diğer kapitalistler uygulamazdan önce kapitalin organik birleşimi yükseldikçe her kapitalist emek verimliliğini arttırmak yoluyla nispi artı değeri yükseltir. Zira malın mübadele değerini toplumsal ortalamanın altına indirmek yoluyla tek bir kapitalist kârını arttırabilir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Sömürme haddi eşit fakat kapitalin organik birleşimi farklı olan 4 firmayı ele alalım. Sabit kapitalin basitlik sağlamak için tek bir üretim sürecinde tükendiğini varsayalım. Firma 1, C80, V20, S10, değer C artı V artı S 110, kar haddi S bölü C artı V 10, sömürme haddi S bölü C 50. Firma 2, C50, V50, S25, değer C artı V artı S 125, kar haddi S bölü C artı V 25, sömürme haddi S bölü C 50. Firma 3, C70, V30, S15, değer C artı V artı S 115, kar haddi S bölü C artı V 15, sömürme haddi S bölü C 50. Firma 4, C90, V10, S5, değer C artı V artı S 105, kar haddi S bölü C artı V 5, sömürme haddi S bölü C 50. Bu örnekte 4 firma toplamı için S bölü C artı V 55 bölü 400 veya %13.75'tir. Toplam artı değer 4 kapitalist arasında toplam kapitaldeki paylarına göre bölüşülmektedir. Ancak bunun mümkün olabilmesi için her kapitalist ürettiği malı değeri değil fakat üretim fiyatı C artı V artı P tutarında satmalıdır. Üretim fiyatı ise 455 bölü 4 eşittir 113.75'tir. Örnekte C bölü V'nin en yüksek olduğu 1 ve 4 numaralı kapitalistler mallarını değerin üzerinde, oysa 2 ve 3 numaralı kapitalistler değerin altında bir fiyatta satmaktadır. Buna göre diğer kapitalistlerden önce kapitalin organik birleşimini yükseltmek öncü kapitalistin yararınadır. Ne var ki rekabet zamanla bütün kapitalistleri emek verimliliğini yükseltmeye teşvik edeceği için emeğin verimliliğinde genel bir yükseliş olacak ve malların değeri tümü için azalacaktır. İzleyen bahiste kapitalin organik birleşimi yükseldikçe ortalama kar haddinin azalışı kapitalizmin dinamiği ile ilgili olarak açıklanacaktır. B. Teorinin anlamı ve eleştirisi. 1 ve 3 numaralı paragraflarda ele alınan noktaların anlamı, izleyen bahiste Marx'ın büyüme teorisini incelerken ortaya çıkacaktır. Bundan ötürü burada sadece 2 numaralı paragraftaki üretim fiyatı ile değer arasındaki ilişki üzerinde durmakla yetineceğiz. Marx, kapitalizmde fiyatların değerlere orantılı olmadığını, dolayısıyla emek değer teorisinin Ricardo'nunkinden farklı olarak bir fiyat teorisi olmadığını ileri sürer. Buna karşılık sosyalist sistemde artı değeri oluşturan rant, faiz ve kar gibi gelir kategorileri ortadan kalkınca fiyatların ücret artı ham madde ve amortismanla belirleneceği, fiyatların değeri yansıtacağı kanısındadır. Kapitalizm fiyatların değeri yansıtmaması dolayısıyla Marx'a göre akılcı bir sistem sayılmaz. Buna karşılık fiyatların değere orantılı olacağı sosyalist sistem akılcı bir sistem olacaktır. İkincisi mülkiyet gelirlerinin ortadan kalktığı, yani rant, faiz, kar gibi özel gelir kategorilerinin bulunmadığı sosyalist sistemde herkes üretime emek geliri karşılığında katılacaktır. Bu koşulda emek değer teorisi ile üretim maliyetine dayanan fiyat teorisi aynı anlamı taşıyacak, daha doğrusu böyle bir ayrıma yer kalmayacaktır. Marx'ın bu görüşüne karşı J. Robinson tarafından ileri sürülen eleştiri şöyledir. Fiyatların ücret artı amortismanla belirlendiği durum, ancak safi yatırımın durduğu, kapital stokundaki büyümenin toplumsal faydasının kalmadığı bir aşama olacaktır. Bütün gelir tüketimden elde edilip tüketime harcanacaktır. Kapitalin kıt bir üretim girdisi olmaktan çıktığı bu halde, üretim maliyetine dayanan fiyat teorisi ile emek değer teorisi aynı anlama gelir. Fakat safi yatırım bulunduğu, kapital kıt bir üretim girdisi olduğu sürece, kapital için faiz hesaplamamak, kaynakların kötü kullanımına yol açar. Yeni yatırımların çeşitli alanlar arasında dağılımında ihtiyaçların şiddetini yansıtan bir gösterge bulunmalıdır. Öyle ki en az gerekli alanlara yatırım yapılmazdan önce en gerekli alanlara yatırım yapmak olanağı bulunabilsin. Faiz haddi bir gösterge olarak yatırımların dağılımında rol oynamak zorundadır. Eğer sosyalist sistemdeki yetkililer çeşitli alanlarda toplumsal ihtiyaçların şiddeti konusunda bir fikre sahipse, fiyat mekanizmasının aracı olan faiz haddine başvurmak zoru olmayabilir. Fakat en belirgin toplumsal ihtiyaçlar bir kere karşılandı mı, sosyalist girişimlerin kendilerine tahsis edilen kapital üzerinden faiz getirisi kazanmaları gerekli olur. Şu anlamdaki çeşitli sosyalist girişimlerde faiz haddinin yüksekliği veya düşüklüğü yatırımların dağılımında gösterge rolü oynamak durumunda kalır. Bu koşulda değer teorisiyle son bağ koparılmış olur. Yukarıdaki eleştiride göz önünde tutulması gereken nokta faizin mülkiyet geliri olarak haklı gösterilmesine çalışılmadığıdır. Fakat kaynak dağılımında sosyalist sistemin de fiyat mekanizmasını hiç olmazsa bir noktadan sonra ihmalinin mümkün olmadığını açıklamasıdır. Nitekim yaşanan olaylar J. Robinson'ı doğrulamıştır. Marx, kapitalist değer kanunlarının sömürmeye yol açtığını söyleyerek sistemin yergisini yapmıştır. Değer-fiyat ilişkisini incelemekle de sistemin akılcı olmadığını belirtir, bu yergiyi şiddetlendirir. Dolayısıyla sisteme karşı yaptığı yergiler, kendi felsefesinden doğan ideolojiyle yüklüdür. Gerçekte Marx'ın geleceğin sosyalist toplumunda artı değerin ortadan kalkacağını savunan teorisi, liberal öğretideki kâr maksimumlaşması ilkesinin kaçınılmaz karşıtıdır. Liberal öğreti tam rekabet şartlarında kapitalistin kâr maksimumlaşması ilkesinin optimal kaynak dağılımı, dolayısıyla belirli üretim kaynaklarından teknoloji veriyken maksimum ürün sağladığını gösterir. Toplumsal ürünün maksimumlaşmasını, refahı kapitalistin kâr maksimumlaşmasına bağlar. Buna karşı Marx, kârın bir artı değer olduğunu gösterecek, geleceğin ideal toplumunda artı değere yer vermeyecektir. Liberal öğreti, bütün bireylerin ve firmaların davranışlarında rasyonel, akılcı olduğunu varsayar. Sonra da toplumsal düzeyde akılcılığın gerçekleştiğini gösterir. Marx, buna karşı kapitalizmin akılcı bir sistem olmadığını, fiyatların değerden sapmasına dayanarak ileri sürer. 4. Büyük çelişki ve dönüşüm sorunu tartışması. Marx, Böhm Bawerk, Bortkiewicz, Sraffa ve benzerleri. A. Tartışmanın kaynağı. Marx, değer ve artı değer teorisini açıklarken, kitap 1-4 yani cilt 1, kapitalin organik birleşiminin her üretim dalında, her meta için aynı olduğunu varsaymıştı.